Ayrım 9.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 tarihinde çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmiş. Bu sözleşmenin 23. maddesinde engelli çocukların haklarına yer verilmiştir. Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesinde 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı, 2. maddenin A fıkrasında bu sözleşmedeki hakların hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğa tanınacağı, 6. maddede her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğu, 25. maddede taraf devletlerin korunma, bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaçlarıyla hakkında yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi gözden geçirme hakkına sahip olduğu, 26. maddede her çocuğa sosyal sigorta dahil sosyal güvenlikten yararlanma hakkının tanınacağı, 28. maddede eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini, 19, 32, 33, 35, 36, 39, 40. maddelerde çocuğun her türlü sömürüye karşı korunması öngörülmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi uluslararası antlaşma olarak bağlayıcı güce sahiptir. Bağlayıcılık uluslararası olduğu kadar katılan ve onaylayan devletlerin iç hukuku bakımından da söz konusudur. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca usulüne göre yürürlüğe koyulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Dolayısıyla 27 Ocak 1995 tarihinde resmi gazetede yayımlanan çocuk haklarına dair sözleşme iç hukukumuza girmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte özellikle engelli çocuk hakları ile ilgili 23. madde ve fıkraları incelendiğinde doğrudan uygulanabilir nitelikte olmadığı, bazı maddelerin kesin ifadeleri içermediği, eldeki kaynakların yeterliliği, olanaklar ölçüsünde etkin biçimde yararlanma gibi yoruma açık ifadelerin yer aldığı, bu ifadelerin hükümetlere takdir yetkisi tanıdığı, zorunluluğu sağlayıcı yasal ve yönetsel önlemlerin alınmasının gerekli olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde engellilere yardımcı olmayı amaçlayan federal yasaların ülke geçmişinin ilk yıllarına uzandığı görülmektedir. Engelli bireylere gereksinim duydukları ilginin gösterilmesini hedefleyen ilk yasa, 1798 yılında çıkarılan deniz kuvvetlerine ait sağlık hizmetlerini hasta ve sakat denizcilere tıbbi bakım sağlamak üzere düzenleyen yasa olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce engelli kişileri doğrudan hedefleyen çok az yasal düzenleme görülmektedir. Var olan yasalar, askerlik görevini yerine getirirken sakatlanan ya da yaralanan askerlerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. 1960'lardan sonra yasalarda engelli olan çocuk ve gençlere yurttaşlık haklarının tanındığı, eğitim kurumlarına çeşitli sorumluluklar yüklendiği görülmektedir. Engelli kişilerin gereksinimlerine ve uğradığı haksızlıklara dikkati çeken sayısız davanın da günümüzde bu kişilerin sahip olduğu hakların kazanılmasında büyük yararları olmuştur. Öte yandan, engelli bireylerin yakınlarının gösterdiği çabaların, yasaların çıkmasında ve toplumun engelli bireylere yönelik tutumlarının değişmesinde etkili olduğu görülmektedir. Engelli bireylere sağlanan eğitim ve yurttaşlık haklarının devlet güvencesine alınması ise evrensel bir süreçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1958, 1961 ve 1963 yıllarında çıkarılan yasalarla değişik engel gruplarında bulunan kişilerin eğitim için geliştirilen üniversite programlarına fon ayrılması sağlanmıştır. 1965'li yıllarda ilk orta öğretim yasalarında değişikliklere gidilerek dezavantajlı durumda olan çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğini düzenlemeyi amaçlayan geniş kapsamlı fonlar oluşturulması sağlanmıştır. 1968'de çıkarılan PL 90538 sayılı engelli çocukların erken eğitimine yardım yasası, bu çocukların doğumdan 6 yaşına kadar erken eğitimlerine yönelik programlar geliştirilmesi ve yürütülmesini olanaklı kılmıştır. 1973 yılında çıkarılan PL 90312 rehabilitasyon yasasının 504. maddesi, yetersizliği olan çocuk ve gençlerin salt yetersiz olmaları nedeniyle karşılaşabilecekleri ayrımcılıktan korunmayı amaçlamaktadır. Kişinin 504. madde kapsamındaki güvenceden yararlanabilmesi için yasada ifade edilen engelli birey tanımına uyması gerekmektedir. Söz konusu madde engelli olan ve fonlardan yararlanan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden çocuk ve gençlere eşit olanaklar sağlanmasını gerektirmekte. Bu maddeyle ayrıca devlete bu öğrencilere uygun ve parasız eğitimi sağlama sorumluluğu verilmektedir. 1983'te rehabilitasyon yasasında değişikliklere gidilerek yetersizliği olan gençlerin okuldan iş yaşamına geçişine ilişkin projelere yetki verilmiştir. Araştırma, eğitim ve hizmet yoluyla fırsat eşitliği de garanti altına alınarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehabilitasyon ve bağımsız yaşam programları geliştirilmesine ve uygulanmasına zemin hazırlanmıştır. Bu yasada 1986 yılında yapılan değişiklikle yetersizliği olan bireyler için destekli iş hizmet programları geliştirilmesi öngörülmüştür. 1975 yılında çıkarılan PL 94-142 tüm engelli çocukların eğitim yasasıyla engelli tüm çocuk ve gençlere yönelik hizmetler açısından önemli yöntemsel ve pragmatik pek çok değişiklik getirilmiştir. Bu yasanın amacı tüm engelli çocukların kendilerine özgü gereksinimlerini karşılamak, çocukların ve vasilerinin haklarını korumak ve eyaletlere bu çocukların eğitimi konusunda yardımcı olmak ve bu yöndeki çabaların etkinliğini garanti etmek amacıyla dizayn edilen özel eğitim ve ilgili hizmetleri içeren parasız ve uygun devlet eğitimini sağlamak olarak ifade edilmiştir. Yasada engelli terimi tanımlanmış, ölçütleri belirlenmiş, özel eğitim, değerlendirme, parasız ve uygun devlet eğitimi, en az sınırlayıcı ortam, ilgili hizmetler, yasal başvuru hakkı, bireyselleştirilmiş eğitim programları kavramlarına açıklık getirilmiştir. Ayrıca yasayla engelli çocuk ve ailesine yasal başvuru hakkı, bağımsız olarak değerlendirilme hakkı, ailenin tam olarak bilgilendirilmesi, anne babanın izni, koruyucu anne baba sağlanması, kişisel bilgilerin gizliliği, eğitim kayıtlarına erişim, anne babanın katılımı gibi yöntemsel güvenceler sağlanmıştır. 1984 yılında çıkarılan PL 98-524, mesleki eğitim yasasıyla mesleki eğitim programlarının engelli gençleri de kapsayacak biçimde desteklenmesi için fonlar oluşturulmasını olanaklı kılmıştır. Yasa, mesleki eğitime ayrılan fonların %10'unun engelli öğrenciler için kullanılmasını öngörmektedir. Bu yasa, ortaöğretim okullarının rolünü ve yetişkinliğe geçiş programlarının önemini ortaya koyması bakımından önemlidir. 1986 yılında engellilerin eğitimi yasasında değişikliğe gidilerek 0-2 yaş grubundaki bebeklere de erken müdahale hizmetlerinin sunulması ve devlet desteğinin sağlanması koşulu getirilmiştir. Ayrıca bu yasayla 0-2 yaş arasında gelişme gecikmesi olan bebek ve ailelerine yönelik bireysel aile hizmet planı BAHP geliştirilmesi gerekmektedir. 1988 yılında çıkarılan PL 101-336, engelli kişilere teknoloji bağlantılı yardım yasasıyla engellilerin ve ailelerinin teknolojiye erişim olanakları genişletilmiştir. 1990 yılında çıkarılan PL 101-336, engelli Amerikalılar yasası ADA, ayrımcılık karşıtı bir yasa olarak bireylerin engelli olmaları nedeniyle iş alanlarından, kamu hizmetleri ve olanaklarından dışlanmasını önlemeyi amaçlayan bir yurttaşlık hakları yasasıdır. Bu yasa tüm iş alanlarının, kamu ve özel kurumların engelli bireyler için uygun düzenlemeler yapmasını gerekli kılmaktadır. 1990 yılında Engelliler Eğitim Yasası, yetersizliği olan bireylerin eğitim yasası IDEA olarak değiştirilmiş, daha önceki yasanın kapsamı ağır derecede duygusal bozukluğu ve dikkat eksikliği olan çocuk ve gençlere yönelik hizmetleri geliştirecek şekilde genişletilmiştir. Yasa, her öğrencinin bireysel eğitim programında orta öğretim sonrasında gereksinim duyacağı eğitim olanakları, istihdam, yetişkinlere yönelik hizmetler, bağımsız yaşam ve topluma katılımlarının sağlanmasına ilişkin geçiş hizmetleriyle ilgili bir hükmün yer almasını öngörmektedir. 1997'de bu yasada yapılan değişikliklerle yetersizliği olan öğrencilerin uygunluğu, değerlendirilmesi, yeniden değerlendirilmesi ve genel eğitime erişimleri açılarından yeni politikalar ortaya konulmaktadır. Diğer ülkelerde de benzeri yasal düzenlemelerin yapıldığı gözlenmektedir. Belçika'da 1963'ten itibaren çıkarılan yasalar çerçevesinde engelliler koruma altına alınmış, mesleki eğitimleri, mesleğe uyumları ve istihdam olanakları konusunda güvence sağlayıcı önlemler geliştirilmiştir. Ayrıca Danimarka, İrlanda, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz ve İspanya'da engellilerin mesleki rehabilitasyonları, istihdamları, iş hayatına yönelik düzenlemeleri öngören yasalar mevcuttur. Fransa'da 1975 yılında çıkarılan bir yasayla engellilere yönelik düzenlemeler, çocuk ve yetişkinler olmak üzere iki ayrı başlıkta ele alınmış, eğitim, mesleki ve sosyal entegrasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için bir dizi teknik ve maddi yardımlar sağlanması devletin sorumluluğuna verilmiştir. Almanya'da engellilerin korunmasına yönelik 1974'te yapılan yasal düzenleme, işe yerleştirme, işe yerleştirileceklerin mesleki uyumunu sağlamak, istihdam imkanlarını artırmak, işten çıkarılmalarını engelleyici hükümler getirmiştir. İngiltere'de engellilerin tedavi, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri yanında işe yerleştirme, mesleki eğitim gibi geniş kapsamlı yardım sistemlerini sağlayan yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Aralık 1993 tarihinde yapılan toplantısında alınan 48/96 sayılı kararla engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar başlığıyla kapsamlı ve ayrıntılı bir haklar bildirgesi kabul edilmiştir. Engellilerin eşit ve etkin katılımlar için ön koşulları, hedef alanlarını, yürütme önlemlerini ve izleme mekanizmasını içeren bu 22 kural, engelliler için yapılacak yasal düzenlemelere temel oluşturacak özelliktedir. Standart kurallar 1975 yılında kabul edilen engelli kişilerin hakları bildirgesindeki temel hakları daha ayrıntılamakta ve kapsamlı bir biçimde yeniden tanımlamaktadır. Standart kurallar BM Genel Kurulu'nda kabul edilmekle birlikte tavsiye niteliğindeydi ve bir yaptırımdan yoksundu. 26-30 Ağustos 1996 tarihinde Toronto kentinde toplanan Dünya Körler Birliği Genel Kurulu, Türk delegasyonunun istemi üzerine bu durumu gündemine aldı. Standart kuralların uluslararası bir sözleşme metni haline getirilmesi için BM'ye başvurulması, bu sözleşmenin üye devletlerin imzasına açılması ve Dünya Körler Birliği'nin bu sözleşmeyi imzalamaktan kaçınan ülkelerde Yeşil Barış Hareketi benzeri etkinlikler yaparak bir kamuoyu baskısı oluşturması yönündeki Türk delegasyonunun önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Bu alandaki çalışmalar sürmektedir. 4 bölümde toplanan standart kurallar ardışık sıra izlemektedir. 1. bölümde eşit katılım için ön koşullar yer almakta, bu kısımda 4 standart kural bulunmaktadır. Bunlar bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve yardım servisleridir. Standart kuralların 2. bölümü eşit katılım için hedef alanları belirlemektedir. Bu kısım oldukça geniş bir alanı kapsamakta, ulaşılabilme, eğitim, istihdam, gelirin korunması, sosyal güvenlik, aile hayatı ve kişisel özellik, kültür, eğlence, spor, din gibi konulara ilişkin standart kurallar yer almaktadır. 3. bölüm, yürütme önlemleriyle ilgili standart kuralları içermektedir. Bu bölümde bilgi ve araştırma, politikaların belirlenmesi ve planlanması, yasama, ekonomik politikalar, iş koordinasyonu, engellilerin örgütlenmesi, personel eğitimi, standart kararların yürütülmesinde engellilerle ilgili programların değerlendirilmesi ve izlenmesi, teknik ve ekonomik işbirliği, uluslararası işbirliği konularında kararlar bulunmaktadır. Bu bölümde özellikle engellilerin örgütlenmesini içeren 18. maddede engelli örgütlerinin her aşamada ve düzeyde engelliler konusundaki katılımının ve rehberliğinin garanti edilmesini öngörmektedir. 4. bölümde standart kuralların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bir izleme mekanizması önerilmekte. Bu mekanizmanın işlerliğinin sağlanabilmesi için gerekli örgütsel yapı, organlar ve görevleri açıklanmaktadır. Bu kurallar evrensel ölçüler biçiminde ifade edilmiştir. Ancak bu konudaki çalışmalar sürmekle birlikte henüz sözleşme haline dönüşmediği için ülkemiz iç hukuku bakımından bağlayıcı özellik taşımamaktadır. Buna karşın kuralların engelliler için yapılacak yasal düzenlemelere ve hizmetlere ışık tutacak nitelikte olduğu, kuralların uygulanmasının devletin görevi olduğunun belirtilmesiyle devletin sosyal güce kavuşturulmak istendiği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde engellilerle ilgili yasal mevzuat ve hizmetlerin mevcut durum analizi, sorunlar ve öneriler kısımları bu kurallar çerçevesinde ele alınacaktır. Çünkü yürürlüğe konulan yasalar, yürürlüğe konulduğu zamanki gereksinimleri karşılamakla birlikte geleceğe açık, yeniliklere uyum sağlayan, gelişmeleri izleyen kurallar olmak durumundadır. Türkiye'de durum. Ülkemizde engellilere yönelik mevzuatın gelişmesine ulusal ve uluslararası bazı önemli olguların katkıda bulunduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti döneminde insan hakları, dolayısıyla engelli hakları gibi kavramlar söz konusu olmamakla birlikte engellilerin yaşlılar evinde koruma altına alındığı ya da bazılarının yeteneklerine uygun işlerde çalıştırıldıkları hizmetler yönünden dikkati çekmektedir. Öte yandan Osmanlı Devleti dönemindeki enderun üstün yeteneklilerin eğitiminin dünyadaki ilk sistemli seçim, eğitim, istihdam örneği olarak görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Kasım 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal tarafından uluslararası nitelikte önemli bir gelişme, çocuk hakları bağlamında engelli çocuklardan da söz eden 5 maddelik Cenevre Sözleşmesi olmuştur. Bu sözleşmede vücutça ve ruhça doğal bir gelişmenin ilk yardımın her çocuğun hakkı olduğu, zihinsel yetersizliği olan çocukların olanaklar ölçüsünde geliştirilmesi, çocuğun kendi hayatını kazanmaya, geçimini sağlamaya yetenekli hale getirilmesi, ancak her çeşit sömürüye karşı korunması etkin insan sevgisiyle eğitilmesi gereği önemli vurgulanmaktadır. 1949 yılında çıkarılan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yasası ile yatılı özel eğitim kurumları için yasal koşullar hazırlanmıştır. 1950'li yıllarda özel eğitim açısından önemli gelişmeler izlenmiştir. 1951 yılında çıkarılan bir yasayla daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu hareketin çok önemli dönüm noktası sayılabilecek özelliği artık bu konunun sadece bir sağlık konusu olmayışının farkına varılması ve eğitim boyutunun ağırlık taşımaya başlamasıdır. 1950'li yılların engellilerin örgütlenmesi açısından önemli bir gelişmesi, doçent doktor Mithat Enç öncülüğünde bir grup gönüllü tarafından 6 Nokta Körler Derneği Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kurulması olmuştur. Dernek 1960 devriminden sonra yeni hazırlanan anayasaya engelliler ile ilgili hükümler koydurmayı başarmış, ayrıca bir atölye kurarak ilk kez korunmalı iş yeri deneyimine girişmiştir. 1956 yılında çıkarılan 6660 sayılı yasayla güzel sanatlarda yetenekli çocukların devlet tarafından yetiştirilmeleri ve gerekli önlemlerin alınması hüküme bağlanmıştır. Korunmaya muhtaç çocuklar için KMÇ, 15.5.1957 tarihinde 6.772 sayılı bir yasa çıkarılarak bu yasanın 22. maddesiyle korunmaya muhtaç çocuklardan özel eğitime gereksinim olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli önlemlerin alınması güvence altına alınmıştır. Daha sonra 1983 tarihinde çıkarılan 2.828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'yla okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. 1961 Anayasası'nda engellilerin üretken hale getirilmesi ve özel eğitim ilişkin maddeler açıkça yer alırken, İlköğretim Yasası'na özel eğitimle ilgili hükümler konulmuş ve yasaya dayanılarak ilk defa özel eğitim yönetmeliği çıkarılmıştır. Yine 1965 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde özel eğitim bölümü kurularak alanın gereksinimi olan özel eğitim elemanları üniversite düzeyinde yetiştirilmeye başlanmıştır. 1976 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 8. maddesiyle de özel eğitimin genel eğitim sistemi içinde yer alması hükme bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde toplumun refahını ve insan değerini ön planda tutan bir düşüncenin varlığı ve sosyal hukuk devlet anlayışı içinde eşitlik ilkesi çerçevesinde engellilerin kanunlar karşısında tüm vatandaşlara tanınan kanuni hak ve görevlere sahip oldukları ifade edilmiş, çıkarılan çeşitli özel yasalarla da özel eğitimleri, çalışma hayatına katılımları ve sosyal yardımdan yararlanmaları güvence altına alınmıştır. 1960'lı yıllarda engellilerin rehabilitasyonu konusu ele alınmış bir yandan vakıflar aracılığıyla, diğer yandan devlet eliyle rehabilitasyon merkezleri kurulmuştur. 1976 yılında işsiz engellileri ve 65 yaş üzerindeki yaşlıları belirli bir gelire kavuşturan 2022 sayılı yasa çıkarılmıştır. Böylece 1980'lere kadar engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu, istihdamında ve istihdam edilemeyenlerin belirli bir gelire kavuşturulması yolunda kısmi de olsa bazı ilerlemeler gözlenmiştir. 1971 yılında 1475 sayılı iş yasasında değişiklik yapılarak engellilere %2 kontenjan tanınmıştır. 1982'de yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıcında belirtilen sosyal adalet gerekleri, maddi ve manevi varlığını geliştirme, huzurlu hayat istemeden başka ikinci maddedeki sosyal devlet ilkesi, 10. maddedeki ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşitlik ilkesi, 17. maddedeki herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, 41. maddedeki ailenin korunması ve aile planlamasının öğretilmesi hakkı, 42. maddedeki eğitim-öğretim hakkı, 49. maddedeki çalışmanın bir hak olduğu, devletin çalışanları koruyarak çalışmasını desteklemek ve işsizliği önlemek için gerekli tedbirleri alacağını, 50. maddedeki çalışma ve dinlenme hakkı, 56. maddedeki sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkıyla devletin herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi, 60. maddedeki herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, 61. maddedeki sakatların korunmaları ve toplum yaşamlarını uyumlarını sağlayıcı önlemleri alma görevi yasalara kaynak oluşturmuş kurallardır. Anayasada belirtilen eğitim, çalışma, topluma uyum ve korunma, sosyal güvenlik gibi haklar yasaların yanı sıra kalkınma planları ve yıllık programlarında da alınması gereken tedbirler ve ilkeler olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan Türkiye, ILO'nun 1975 tarihinde kabul etmiş olduğu insan haklarının değerlendirilmesinde mesleki eğitim ve yönlendirmenin yeri hakkındaki 142 nolu sözleşmeyi 3850 sayılı kanun ile 1992 Aralık ayında onaylamış bulunmaktadır. Resmi Gazete 12-12-1992 21.433. Söz konusu kanunun 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye, çıraklık eğitimi kapsamına alınan engelli öğrencilere de aynı hakları sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu 142 sayılı sözleşmenin 1. maddesinin 1. fıkrasında her üye özellikle kamu istihdam hizmetleri aracılığıyla yakından ilişkili olarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehberlik ve mesleki eğitim politika ve programları kabul edip geliştirecektir ifadesine yer verilmiştir. Bu fıkra hükmü Türk Devleti'ne engellilerin istihdamıyla yakından ilişkili olarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehberlik ve mesleki eğitim politika ve programları kabul etme ve geliştirme yükümlülüğü getirmektedir. 1983 yılında yürürlüğe giren 2908 sayılı dernekler yasasıyla 4 engel grubundaki örgütlerin kendi adlarını taşıyan federasyonlara girmeleri zorunlu hale getirilmiş, bu federasyonların da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu çatısı altında birleştirilmeleri öngörülmüştür. 88. madde. Son yıllarda yasal düzenlemelerde ve örgütleşmede önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bütün bunlara rağmen bugün ülkemizin engelliler konusundaki tablosu henüz çok iyi değildir. Ulusal gelirin sadece 10.000'de 4'ü engelliler için harcanmaktadır. Okuma yaşındaki engellilerin sadece %2.57'sine eğitim hizmeti sunulabilmekte, %1'i istihdam edilebilmektedir. Engellilere karşı ayrımcı uygulama ve düzenlemeler hala yaygındır. Standart kurallar kapsamlı bir engelliler yasası içerisinde düzenleyip yasalaştırılamamıştır. Engelli haklarının sağlanması konusunda önümüzde büyük görevler durmaktadır. Mevcut durum A. Bilgilendirme ve bilinçlendirme. Standart kurallarda devletlerin engellilerle ilgili mevcut programları ve hizmetleri içeren yeni bilgileri engellilere, ailelerine ve bu konuda çalışan uzmanlara sağlaması kuralı geliştirilmiştir. Ayrıca devletler engellilerle ilgili hareket tarzlarına, politikalarına ilişkin bilgilendirme kampanyalarını ve bu kampanyaların içerisinde engellilerin diğer insanlarla aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarını ve tam katılımlarını güçleştiren tüm engelleri ortadan kaldıracak kararların alınması gerektiği mesajını verecek şekilde başlatmalı ve bunları desteklemelidirler denilmektedir. Devletin bireylere bilgi vermek yükümlülüğüyle ilgili anayasamızda ve diğer yasalarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece 30 Mayıs 1997'de yayımlanan 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi A fıkrasında eşit katılım için özürlülerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, B fıkrasında da bilginin özürlüler için ulaşılabilir hale getirilmesi esası yer almıştır. Devletin engellilerle ilgili yürüteceği politikaların ve bu politikalara ilişkin bilgilendirme kampanyalarının yürütülebilmesi için ülkemizdeki engellilerin gerçek sayılarının bilinmesi gerekmektedir. Oysa ülkemizde engellilere ilişkin sağlıklı sayısal veri bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün DSÖ yaptırdığı araştırmalara göre toplam nüfusun %10'unun engelli olduğu kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmiş ülkeler için %10, gelişmekte olan ülkeler için %12 olarak kabul ettiği engellilik oranı üzerinden yapılan tahminlere göre Türkiye'de 6-7,5 milyon arasında engelli bulunduğu kabul edilmektedir. Özellikle engellilerin sorunlarının saptanması ve çözümüne yönelik çalışmalarda öncelikle engel sayısının engel gruplarına göre görme, işitme, bedensel, zihinsel vesaire saptanması gerekmektedir. DPT'nin 1992 yılı programında engellilere yönelik bir veri tabanı oluşturması düşünülmüştür. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün sorumluluğunda yürütülmekte olan bu çalışma devam etmektedir, henüz sonuçlanmamıştır. DPT 1995. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun TRT ile yapmış olduğu çalışmalar sonucunda engelli vatandaşlarımızla ailelerinin ve engelsiz tüm vatandaşlarımızın engel, engel sebepleri, korunma yollarıyla alınması gereken tedbirler, engelli bir insanın dünyası, toplum içerisindeki konumu, sorunları, sevinçleri ve bunun dışında günlük hayatında karşılaştığı her türlü güçlük ve güzelliklerin insanlara aktarılarak engellilere yönelik toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla eğitici programlar düzenlenmektedir. Ayrıca Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca engellileri bilgilendirmek ve sorunlarının çözümüne yönelik yönlendirme yapmak amacıyla Alo Özdanış hizmeti sürdürülmektedir. Öte yandan mevzuatta tanım ve adlandırmada farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Bu farklı tanım ve adlandırmalar toplumun engellilere yönelik tutumlarının olumsuz yönde gelişmesine görsel ve yazılı basın tarafından yanlış bilgilendirme, bilinçlendirme programları yapılmasına yol açmaktadır.